Bugün elimizdeki kaynaklara dayanarak epey ilgi çekici bir konuya giriyoruz. Türkiye'deki bazı güncel olaylar, işte Emine Erdoğan'ın Papa ziyareti, şu yeni iklim kanunu meselesi, hayvanların sera gazı salınımı konuşuluyor, orman yangınları, su sıkıntısı, zeytinlikler, madenler, bütün bunların adı pek duyulmamış uluslararası bir düşünce kuruluşuyla bir bağlantısı olabilir mi acaba? İşte bu iddiaların odağındaki yapıyı yani Roma Kulübü'nü senin için biraz daha yakından inceleyeceğiz.
Evet, 1968'de kurulmuş bir yapı bu. İtalyan sanayici Aurelio Pecci ve İskoç bilim insanı Alexander King kurucuları, temelde küresel sosyal, ekonomik, çevresel sorunları inceleyen, hani etkili bir ağ diyebiliriz. Bizim buradaki amacımız da bu kaynaklarda geçen kulübün ne olduğunu, kimlerin yer aldığını, temel fikirlerini ve tabii Türkiye ile iddia edilen o bağlantılarını kaynaklar ne diyorsa o çerçevede senin için ortaya koymak. Yani bir nevi bu yapıyı biraz daha anlaşılır kılmaya çalışacağız.
Harika. O zaman hemen başlayalım. Kimler var bu kulüpte? Kaynaklar çünkü bayağı bilindik isimler sayıyor.
Üyelik davetle alıyor bir. Genelde de 100 kişiyle sınırlı tutuluyor deniyor. Üyelere bakınca bilim insanları, ekonomistler, iş dünyasından liderler, eski devlet başkanları, üst düzey bürokratlar. Oldukça geniş bir yelpaze. Mesela uluslararası isimlerden Al Gore, Mihail Gorbaçov, Bill Clinton, George Soros gibi isimler geçiyor kaynaklarda. Türkiye'dense Prof. Orhan Güvenen, ki kendisi OECD, DPT yani Devlet Planlama Teşkilatı, Bilkent Üniversitesi gibi yerlerde bulunmuş önemli bir isim. Profesör Talat Alman, Hasan Özbekan, Doktor Zeynel Abidin Erdem bu isimler anılıyor. Ama tabii kaynaklar bazı üyelerin kimliğinin de gizli tutulduğunu söylüyor, onu da belirtelim.
Anladım. Gerçekten de epey etkili bir çevreye işaret ediyor. Peki amaçları ne? Kaynaklar diyor ki kâr amacı gütmüyorlar, politik değiller, sadece düşünce üretiyorlar. Ama galiba işin içinde başka yorumlar da var, değil mi?
Aynen öyle. Resmi olarak söylenen bu. Fakat incelediğimiz metinlerde kulübün önerdiği bazı modeller, mesela nüfus kontrolü yaklaşımları, sürdürülebilirlik vurgusu, bunlar nedeniyle eleştirildiğini de görüyoruz. Yani bazı çevreler diyor ki bu aslında örtük bir ideolojik yapı. Hatta küresel ölçekte kontrollü bir dönüşüm planının parçası olduğu iddiaları da var. Yani sadece düşünce üretmek değil de dünyaya bir yön verme amacı taşıdığı da söyleniyor.
Bu iddialar işbirlikleri ve diğer bağlantı iddialarıyla daha da ilginçleşiyor sanki. MIT, BM, Dünya Bankası, OECD, Rockefeller Vakfı gibi resmi ortaklıklar var. Ama bir de daha spekülatif olanlar var galiba.
Evet. Kaynaklarda bazı üyelerin aynı zamanda işte Bilderberg grubu, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu gibi başka platformlarda da olduğu veya Masonik localarla ilişkili olabileceği gibi iddialar yer alıyor. Özellikle küresel elit söylemi, büyümeyi durdurma amacı veya iklim değişikliğini bahane edip yeni bir dünya düzeni kurma gibi suçlamalar bu noktada karşımıza çıkıyor. Ama şunu netleştirmek lazım. Kaynaklara göre bunlar genelde belgelenmiş, hani örgütsel bağlardan çok daha çok ortak üyelikler veya söylem benzerlikleri üzerinden kurulan bağlantılar. Hatta pandemi döneminde Dünya Sağlık Örgütü ve Gates Vakfı ile bile benzerlikler kurulmuş.
Anlıyorum. Kulübün en bilinen işi sanırım o meşhur raporları, değil mi? Büyümenin sınırları.
Kesinlikle. O rapor 1972'de MIT'ye hazırlatılan rapor hakikaten bir dönüm noktasıydı. Yani mevcut gidişatla nüfus artışı, sanayileşme, kirlilik, kaynak tüketimi böyle devam ederse dünyanın 21. yüzyılda bir çöküş yaşayabileceğini söylüyordu. O zamanlar tabii kıyamet tellallığı diye çok eleştirildi ama asıl etkisi başkaydı. Gezegenin sınırları olduğunu, ekonomik büyümenin sonsuza dek süremeyeceğini bilimsel bir modellemeyle ortaya koydu. Bu, savaş sonrası dönemin o hakim ekonomik anlayışına direkt bir meydan okumaydı aslında. İşte bu yüzden sonraki güncellemeleriyle, yani 1992'deki sınırları aşmak veya 2018'deki Haydi gibi raporlarla birlikte, üzerinden yarım asır geçse de iklim politikalarından tutun da küçülme tartışmalarına kadar hala referans veriliyor. Kaynaklar ayrıca bu raporların çevre krizi, yoksulluk gibi sorunları yeni ortak düşmanlar olarak tanımladığını ve kapitalizmin o kısa vadeli bakış açısını eleştirdiğini de vurguluyor.
Peki gelelim Türkiye'ye. Kaynaklarda dikkat çeken bir iddia var. Kulübün 70'lerden itibaren özellikle DPT ve akademik çevrelerde bir etkisinin olabileceği söyleniyor. Hatta bazı siyasetçilerin, mesela Gaziantep Belediye Başkanı Fadime Şahin'in söylemlerinde bile bu etkinin izleri görülebilirmiş. Bu etki ne kadar gerçekçi?
Şöyle, kaynaklara bakılırsa özellikle sürdürülebilirlik, çevre konuları gibi alanlarda akademik düzeyde bir etkiden bahsedilebilir. Hani fikirsel bir etkiden. Ama şunu da görmek lazım. Türkiye'de siyasi ve ekonomik alanda her zaman büyüme odaklı politikalar çok daha baskın olmuştur. Yani o etki ne kadar pratiğe dökülmüş o tartışmalı. Hatta elimizdeki metinler daha da iddialı bir şey söylüyor. Türkiye'nin 1970'lerde ABD etkisinden çıkıp Roma kulübünün etki alanına girdiği gibi bir tez ortaya atılıyor. Bu tabii ne kadar doğru, nasıl oldu, bu başlı başına bir konu.
Bu sistem krizi, dönüşüm arayışları demişken, kaynaklarda bir de 3. Roma diye bir kavramdan ve kulüple olası bağlantısından bahsediliyor. Bu biraz farklı bir konu gibi geldi bana.
Evet, 3. Roma kavramı genelde mevcut küresel düzene alternatif yeni bir merkez, yeni bir liderlik, hatta yeni bir medeniyet arayışını ifade ediyor. Roma kulübüyle doğrudan hani kanıtlanmış bir örgütsel bağı yok aslında. Ama şöyle bir ortak nokta kuruluyor. Her ikisi de mevcut küresel sistemin sürdürülemez olduğu veya bir kriz içinde olduğu tespitini yapıyor. Bu açıdan bakınca kulübün analizleri farkında olmadan da olsa 3. Roma gibi alternatif arayışlara entelektüel bir zemin sunmuş olabilir deniyor. Bazı yorumcularsa işi daha da ileri götürüp 3. Roma gibi projelerin kulübün de içinde olduğu iddia edilen o daha büyük yeni dünya düzeni planlarının bir parçası olabileceğini öne sürüyor. Fakat kaynaklarımız da bunun daha çok spekülatif bir yorum olduğunu belirtiyor, onu da ekleyelim.
Anlıyorum. O zaman özetlersek Roma kulübü dediğimiz yapı bir yandan küresel sorunlara bilimsel verilerle dikkat çeken, büyümenin sınırları gibi çok önemli raporlar üreten bir düşünce kuruluşu, diğer yandan da hakkında pek çok iddia, hatta komplo teorisi üretilen, faaliyetleri ve gerçek etkisi sürekli tartışılan, biraz da gizemli bir yapı. Gezegenin limitleri meselesini dünyaya duyurmaları gerçekten önemli bir katkı tabii.
Kesinlikle. Ve bu raporların, bu üretilen düşüncelerin hükümet politikalarını şekillendirme potansiyeli taşıdığı iddiaları da azımsanacak gibi değil. Kaynaklarımızda kulübün önerilerinin bazı ülkelerde adeta bir talimat gibi algılanıp kalkınma planlarına dahil edildiği örneklerden bahsediliyor. Bu da etkinin boyutunu düşündürüyor açıkçası.
İşte tam bu noktada en başta sorduğumuz o soruya geri dönüyoruz aslında. Kaynak metinlerden biri diyor ki Türkiye'nin 1970'lerde bu kulübün etkisine nasıl girdiğini daha detaylı incelemek lazım. Peki eğer bu kulüp gerçekten kaynakların sınırları ve kontrollü dönüşüm üzerine bu kadar odaklıysa ve geçmişte iddia edildiği gibi bir etkisi olduysa, bu durumun bugün konuştuğumuz o güncel meselelere, yani iklim yasaları, su yönetimi, tarım politikaları, enerji tercihleri gibi konuları anlamlandırmamızda nasıl bir rolü olabilir? Yani belki de bugünkü pek çok tartışmanın kökeninde bizim farkında olmadığımız işte böyle etkileşimler yatıyordur. Üzerine düşünmeye değer bir soru, değil mi?